Ayrım 8. Yağmur Akşamları. Selim İleri. Sayfa 118. Budala romancısı çağının en karmaşık yazarıydı. Siz karmaşık demiyorsunuz tabii. Yapıtının dizgeden, yapıt ve dizge demiyorsunuz. Yoksun oluşu, baştan sona kompozisyon bozukluklarıyla örülüşü, siz inşa edilişi diyorsunuz, bunu kanıtlıyor. Doktorlar çoktan yasakladığı halde sigara içeceksiniz. Derste talebelerinize kötü örnek. Tolstoy'un romanlarındaki muhteşem mimari, Dostoyevski'de harabeye dönüşüyor. Karamazov kardeşler darmadağınıktır. Turgenev'in Avrupailiğinin yanında dersiz topsuzdu yazdıkları. Şark perişanlığı, güzel perişanlık. Perişanlığı ortasında Dostoyevski çağının en içten yazarıydı. Kalbinizden geçenleri söyleyeceğim diye haykırıyordu. Çağdaşları bu haykırışı küçümsediler. Dumanın suratlarına üflediniz. Ta Ankara'da başlayan Dostoyevski, dumana boğduğunuz çocuklara, ola ki pek fazla bir şey söylemiyor. Keşke rock and roll'u sevip sevmediklerini sorsaydınız. Hadi edip, hanım sallan ve yuvarlan diyor. Beyaz geceleri bile kıpkısayken okuyacaklarını zannetmiyorsunuz. Şu kız derse girerken kapağında Cinel Lolo Brigida hayat mecmuası okuyordu. Sallan ve yuvarlan hayatta tefrika ediliyor. Sigaranıza ve içinize kapanarak bunun kalbinden ne geçer ki Dostoyevski söylesin. Aynı günün akşamı sofası, mutfağı, tek odası, her tarafı kitaplar, plaklar donanmış bekar evinizde, bence yağmur yağıyor, avluda son çiçekler, güzün son çiçekleri ıslanmış, Beyoğlu'nda hayat. Ali'ye üst kattaki 4 odayı kiralamak istiyormuş, prensesin kardeşi yaşamak ezilmektir diye yazdınız pasaklı defterinize. Yaşadım, ezildim. Yaşadın, ezildin. Ancak çok sarhoşken rezaletler çıkarabildin. Rezaletler çıkardığını hayal ettin. Ertesi sabah sus pus oturduğunu öğrendin. Hiçbir şey yapmamışsın. Alık muhafazakarlar öyle söylediler. Alık hümanistler öyle söylediler. 59 yıl sustun. Katlandın, küçümsendin. Seni aşağıladılar. Kendi kendini küçük düşürdün. Yaltaklandın. Doğuculara doğucu, batıcılara batıcı. Dilin tutuldu, elin ayağın kesildi. Yaralı hayvan gibi inine döndün. Bir cümlenizde geçiyor. İnine çekilmiş yaralı bir hayvan gibi, hiç kımıldamadan orada kıvrılıp kaldı. Bir diğerinde kaçıp inine çekilmek hikayesi. İnine çekilen yalnız bir adam. İlk yaza çok var fakat bahar gelince bahçedeki mor salkım açacak. Hiç değilse mor eflatun bir bulut gibi mor salkım. Mutlaka yağmur yağıyordu. Başınızı umutsuzca kaldırıp avluya, dökülmüş döküntü bahçeye bakıyorsunuz. Pencerede yağmur sesi. Sizden Yahya Kemal'e hayranlığınızı yazmanızı, anlatmanızı, söylemenizi istediler boyuna. Madrid'de hayatı ve kral bilmem kaçıncı Alfonso'ya itimatnamesini sunan Yahya Kemal'in bitmez tükenmez İspanya hatıralarından çok başka gördünüz. Neyi anlattınız? Hayvanı, boğayı. Zaten her şey sefil surette, ahmakça hazırlanmış bir fatalite gibiymiş. Fazla hak yokmuş. Bir şık zarif kadınlarda. Ne yelpaze, ne hotoz, ne gül. Hotozlar, güller, yelpazeler Yahya Kemal'den, o Hollywood hırsızı yerli sinemacıdan. Sizin gördüğünüz başka, boru seslerinden sonra, simsiyahmış. Başına geleceklerden habersiz ortalıkta dolaşıyormuş. Fakat siz hissediyorsunuz her an fakir matador, ölüme yazgılı boğa. Ortalıkta dolaşıyordunuz, gül, hotoz ve yelpaze göremeyerek. Oysa görmek istiyordunuz. Bu biraz azaltacak sanıyordunuz. Koyu kırmızı örtünün vahşetini. Hayatınızın ışıkları tek tek sönüyordu. Yahya Kemal'inkiler parlıyor. Sizinkiler simsiyah. Sürükleniyordunuz arenada. Bu zalim eğlencenin mağlup olmayan kurbanı. Yeniden başlıyordu doğu batı, şark, garp. Fikret Akif. Gelen giden saplıyordu. Kan ölüme. Ölüme, canı yanmasına rağmen diye yazmışsınız. Bu işlerin biteceğini sanıyor her şeye belki de. Durakalıyorum. Bana en çok dokunan bu işlerin biteceğini sanıyor. Bitmez. Biliyorsunuz yazmışsın. Boynunun iki yanı kan içinde. Toreador şişi sapladıkça saplıyor. Hayatta Toreador'a. Zalim eğlencede boğa mıydınız? Toreador matador mu? Madrid'de o akşamınızı hatırlıyordunuz. Defterinize yazarken içinizi büsbütün kapanmış. Madrid'de bu aptal, ahmak İspanya sahnesinde kendinizi, kalbinizi. Fakat sizin de zalim olduğunuz, zalimce düşündüğünüz. Ahmet, Cemile vapur iskelesinde rastlıyorsunuz, Eyüp'te. Sözüm ona bir akrabanızı ziyaretten dönüyormuşsunuz. Yıllardan 1933. Hitler başbakan. Belki 932. Ezan Türkçe okunuyor. Halk evleri kurulmuş. Bu şaşırtıcı buluşlu denemeniz 1933 birinci kanunda Ana Yurt dergisinde yayımlanmış. Orada kimselerin dikkatini çekmeden uzun zaman sessizce. Mavi hayallerini siyah bir gecede kaybeden Ahmet Cemil, şimdi kaleme getirilişinden yıllar sonra kurşuni takımıyla, altın kösteğiyle, çığırtkan renklerden seçtiği boyun bağıyla, hele parmaklarında iki büyük elmas yüzükle hiçbir zaman, ne dün ne yarın, mavi hayalleri olmayacak bir adam. Tıknaz Kıranta, Yemen'den geri dönmüş, kız kardeşinin mezarını ziyarete gelmiş Eyüp'e. İkbal'in kalbi çok harapmış. Ahmet Cemil'e bu kılığa soktuğunuza göre acımıyordunuz. Aslında Halit Ziya'ya acımıyordunuz. O zamanın hayatından diyordu Halit Ziya, idaresinden Sultan Hamitçi, istibdat, memlekette teneffüs edilen zehirle dolu hava, mariz, bedbaht bir genç. Ahmet Cemil'i öyle tasvir etmek istemişti. Ruhunun bütün acılarını haykırsın, kalbinde coşkun çarpıntı, bütün emelleri silinip gidecek. Siz de vaktiyle öyle okumamış mıydınız? Bir aşk yıldızı, bir sanat hülyasıyla esrik Ahmet Cemil. Hayatın kas katılığına çarpa çarpa, uçsuz bucaksız mavi hayaller ummuşken siyah bir uçuruma yuvarlanıyor. Şimdi bunları unutmuş, yarattığınız yeni Ahmet Cemil'in haline, tavrına bakıyordunuz. Dudaklarınıza istihza gülücüğü konmuş. Ondan ne istiyordunuz? Onu hırpalayarak, bu denli merhametsizce küçülterek, bütün bir edebiyat-ı cedidenin hülya sayıklamasını yatsıyarak, bu hülya coşkunluğunun gerisinde yalan, heves, düzmece bir edebiyat görerek, Flaubert, Fransız romanı, bir batı özentisi. Vaktiyle Ahmet Cemil'i muhakkak ki sevmiş, kaderine üzülmüşken yalçın, kupkuru gerçeklikler kuşanıyordunuz. Hem de övünçle. Artık siyah geceyi bile elimizden aldığınızı bilerek bıyık altından gülüyor, eğleniyordunuz. Hatta en müthişi Ahmet Cemil'in bir sübyancı olarak karşımıza çıkmasıydı. Sonra çok sonra yazacaktınız Adalet'e, Paris'te bir Lolita'nın peşine düştüğünüzü. Yemen, Mısır derken İsviçre şehirlerinden birinde bir kançilarlık alan Ahmet Cemil, vapur az önce Eyüp iskelesinden ayrılmış, altın tabakasından sigara çıkararak, size de ikram ederek 12 yaşında bir kız çocuğuna sevdasını açıkça dile getiriyor. Sonra, çok sonra Paris sokaklarında karşınıza çıkan Lolita'yı Adalet'e mektubunuzda tasvir etmekten, hem de inceden inceye kendinizi alamayacaktınız. Ahmet Cemil size söylemiş, yani siz öyle yazmışsınız. 1933'teki bu cesaretinize irkilerek baka kalıyorum. İsviçre'de oturduğu evin kapıcısının kızı. Kimse nasıl olsa okumaz, okusa da okuduğunu anlamaz diye mi düşünüyordunuz? Sonra o engellenemez yazmak isteği, hiç değilse yazmak. Ahmet Cemil bir sabah aşkını itiraf etmeye bile kalkışmış. Yalnız bu itiraf meselesinden sonra hemen toparlanıyor. Ahmet Cemil'e maddiyattan âri bir muaşakâ-i safi filan dedirttiriyorsunuz. Haklısınız, şarkta insanın zelzeleleri kurcalanmaz. Dostoyevski'nin yazdıktan sonra Ecenilerden çıkardığı o müthiş sahneyi okumuş muydunuz? Akşam serinliğinde deniz kıyısında duruyorsunuz, bir yaz oteli. Hortlaklarla dolup taşsa bile elbette denizi olacak. Henüz sizin kaleminizden sübyancı olmamış Ahmet Cemil'i, Lloyd'un Süveyş hattında işleyen ağır gemilerinden birinde giderken, hayatının son ufkuna dalıp gitmişken hatırlıyorsunuz. İhsaniye, Üsküdar, camilerin gümüşü kubbeleri birer fıskiye gibi minareleriyle güneşin son ışıklarında tutuşmuş belirir. Ahmet Cemil kıpkırmızılıklara boyanmış manzaraya uzun uzadıya bakar. Çamlıca eteklerini serer. Fener ve moda kendilerini salıvermek isterler. Nihayet adalar, gemi yol aldıkça birbirlerine yaklaşırlar. Birbirlerinden kah uzaklaşır, kaçışır, kah birbirlerine yaklaşırlar. Orada kendinize çok benzettiğiniz Ahmet Cemil, kalbinde derin bir yeis ile sonsuza dek ayrıldığını düşündüğü şehre bakar. Deniz kokusundan olacak, boğazda rakı içmek istiyorsunuz. Vermut kesmedi. Deniz üstü lokanta, buz gibi rakı, taptaze barbunyalar, taptaze roka. Defterlerinizden birinde her akşamın rakı sofrasından yakınıyordunuz. Yakınmayı tercih etmiştiniz. Rakı sofrasına sığınıyordum da diyebilirdiniz. Karaciğeriniz iflasın eşiğindeyken. Akşam denizi git git kararıyor, birazdan belki yakamoz. Akşam inerken sırf yalnız kalmamak için hiç sevmediğiniz insanlarla rakı sofrasında buluşmak, gülüşler, gülücükler kondurmak, yüzünüze, gözlerinize, dudaklarınıza, ellerinize, tırnaklarınıza. Sözleriniz zavallı yorayım sözleri. Mektuplarınızda nefretle andığınız Peyami aklınızdan geçer miydi? Onun yorikle bezenmiş o güzel sayfaları teşrihhanede. Yalnızca gülüşler, gülücükler değil, coşkunlukla, sözüm ona dinçlikle dalıyorsunuz meyhaneye, eş dost evlerine, Yahya Kemalli Abdullah Efendi lokantasına. Yorik'ten arta kalmış güzel kelimeler, şarkılar, çılgınlıklar. Oradakileri kahkahalara boğan şakalarınız. Hiç sevmediğiniz insanlarda. Açıkça yazıyorsunuz. Kimseyi sevmedim. Hümanist dostlarınızın yanında kimseyi sevmediğinizden söz açmamışsınız. Tıpkı bizde, bizim şarklı yanımızda gördüğünüz inceliklerden söz açmadığınız gibi. Tam tersine, mektuplarınızda kendi kendinizi kandırdığınız sevgilerle, özlemlerle seslenmişsiniz. Bol bol özlemler, İstanbul'a döner dönmez buluşma istekleri. Lüfer mevsimi geçmeden boğaz içinde balık ve rakı. Hümanist dostlarınıza epey yaltaklanmışsınız. Onlar da sizden ölümünüzden sonra şefkati esirgememişler. Sabahattin insan canlısıydı, herkese hemen kanı kaynardı diye yazmış. Günyol, o yaz gecesi, herkesten daha çok güldüğünüzü, herkesten daha çok eğlendiğinizi, herkesi güldürtmek için latifelerinizle çırpındığınızı yazmış. Anılarında. Sabahattin'e sık sık gelip gittiğinizi, iki kadeh rakıdan ve karnınızı doyurduktan sonra neşe saçan konuşmalarınızı. Ama ille o yaz gecesi, şakalar, takılmalar, kendinizi etrafınızı Sarakaya alışlar, birbirini kovalıyormuş. Kırıp geçirmişsiniz. Günyol, portrenize siyahlar, hüzünler mi serpiyor? Neşenizde zevzeklikler mi buluyor? Bellisiz. Ama şimdi, otelin rıhtımına kurulmuş sofrasında, gözlüğünün altından Peyami size bakarak, bu taze bir kadavra, yeni gelmiş diyor. Saat 23'te yatıyordunuz. Şarkın garpın yoldaşlığı sayılmazsa yapayalnız. Giderek artan yorgunluk, giderek artan umutsuzluk. Narmanlı yurdundan taşınmıştınız. Ayaspaşa'daki ev, bazı günler Abdülhak Şinasi'ye de gidiyordunuz. Bilhassa pazarları. Eve dönüş, ufak tefek yazı çizi, ufak tefek okumalar. Saat 23'e kadar zor dayanıyordunuz. Yaşamı ölçüp biçmeye başlamıştınız artık. Kimim, neyim, şarklı mı, garplı mı? Varlık sebebim. Fakat niye tahkik edip duruyorum? Herkes gibi olmalıyım. Bu eski hikaye. Herkes gibi olmak. Herkes gibi olabileceğinizi, herkes gibi olunabileceğini sanmıştınız. Çok gençken, Kerkük'te mi, Antalya'da mı, Cezmi'yi okurken, bu kanlı aşk romanıyla başlıyor. Berbat yazılmış kanlı aşk ve kahramanlık ve bir hayli masal ihtirastan ihtirasa. Çocuk yeni yetme. Cezmi'yi okurken, herkes gibi başlamışken, nerede yol ayrımı, o aşklar, kahramanlıklar, yalanlar. Şimdi saat 3'te karanlık, bunlu uyanış, kapkaranlık, yalnızlığa, bütün öbür insanlar gibi olma sevdasıyla, acı acı eğlenerek. Hissiz, kunt ihtiyar, ihtiyarların kayıtsızlığı içinde. Rüya mıydı, yaşanmış mı? Karlı kış günü üniversiteden çıkmış, Sultanahmet Camii'nde akşam namazı, karda kışta cemaat, kalabalık. Girmediniz içeriye, namaz kılmazsınız. Dokunup asırlardan kalma parmaklıklara ayrıldınız. Yastığınızı düzeltiyorsunuz, artık uyku tutmaz. Öksürükler, balgam için mendil komodinin üstünde. Ölü gibi uzanıyorsunuz, Narmanlı yurdunda, Ayaspaşa'da. Otel ay ışığında zaten ölüsünüz. Bu Cezmi'yi niye okudunuz? Çabuk atlattım, çabuk atlattım diyorsunuz. Çabuk sıçradım Dostoyevski'ye. Çehov'un oyunları pek güzeldir. Namık Kemal, Cezmi yazarken Flaubert Bovart ile poğaça değil. Hayır, artık uyuyamazsınız. Batı, bizimkinden başka her edebiyat. Hadi, canınızı sıkmayı göze alıp şu Çehov oyunları üzerinde duralım. Paris'te Vanya amcayı seyrediyorsunuz. Galiba hiçbir şey anlamayarak. Defterlerinizde ısrarla Vanya amca, bir iki kez Vanya amcayı beğenmemişsiniz. Uncle'ın size kazık attığından habersiz. İşin tuhafı, adalete de yazmışsınız. Vanya amcayı seyrettiğinizi, aktörler, aktrisler kötü. Tiyatrolar tutkunu Brecht çevirmeni Adalet'in dikkatini çekti mi, çektiyse yanıtlamaktan mı utandı, artık öğrenemeyeceğiz. Biraz dikkat etseydiniz, ne kadar kötü oynanırsa oynansın, eser size bir şey söyleyebilirdi. Metni hissetseydiniz, on kıl kazık atamazdı. Bu Vanya amca size dair birçok kuşkuyu ardı sıra getiriyor. İnsan Çehov'un oyunlarını okumadan nasıl yaşayabilir? Okumamıştınız, Paris'te seyrettiniz. Bilgiçlik taslamanız gerekiyordu. Eseri çok bilirmişçesine eleştirdiniz. Şarkı özgü bir Çehov oyunları uzmanı. Bir batı müziği uzmanı. Batı müziği uzmanı yetmiyordu. Hepsinden anlamak istiyordunuz. Sadullah Ağ, Erzurum türküsü, Borodin, orkestra dediğimiz muhteşem tertip. Üstünkörü, yalın kat duyuşlar, sezişler, vanyamcalar olmasın. Yarım yamalakla mahkum edilmişliğimizi hem görerek hem görmezden gelerek yakınıyordunuz. Bugün plaklarımı tasnif ettim. Bütün paramı harcadığım halde isteklerimin çoğu yok. Ne yapacaktınız onları? Kristal salonda hala okunanlar, çırpınarak okunanlar size yetmiyor muydu? Çarpınıp, çarpınıp okunuyorlar. Ferhat'ın modası geçti mi sanıyorsunuz? Üstelik devir imkansızlıklar devriydi. Narman yurdunun kapısında rastlaştığınız Haldun Taner, koltuğunuzun altındaki kalın ciltli kitaptan duyduğunuz mutluluğu anlatır. Haşhet'te yeni almışsınız. Hepi topu iki tane gelmiş, tabii yurt dışından. Biri artık sizin. Ya El Greco ya Goya, Goya olmalı. Beyoğlu gecesinde eğlenmeye giden genç Haldun Bey'e, benim sevgilim burada, bütün gece Goya'nın cadılarıyla birlikte olacağım diyorsunuz. Ölümünüzden sonra Goya albümü yitip gitti. Size Beethoven'ı sevdiren, çehresi sapsarı, veremden örmüş arkadaşınızı anlatıyorsunuz öğrencilerinize. Üniversite talebesinin tutkusuzluğu, ne müziğe, ne kitaba, ne resim sanatına, şiire, dram sanatlarına aklınızı kurcalıyor. İnkılabın ülküleri neden etkilemiyor, yeni nesli boş boş dinliyorlar. Kara Fatmaların cirit attığı kantinde bir araya geldiler mi, Elvis Presley konuşuyorlar. Karaca Tiyatrosu'nda Cibali Karakolu'na hangi gece gideceklerini, seyirci kasıklarını tuta tuta gülüyormuş Muammer'in zaferi. Arkadaşınızı anlatıyorsunuz. Beethoven'ı bir ölçek geri çekip. Belki Verem ilgilendirir. Genç kızlar hala hıçkırık okuyor. Kerime Nadir'in zaferi. Fakat Beethoven'ı özendirmek istiyorsunuz. Belki paylaşmak. Saygun'un öz soyu kurudu. Ceketinizin bir düğmesi koptu kopacak. Düğmeyi es geçiyorsunuz. Yeniden Beethoven dinler gibi ve yeniden Verem'le arkadaşınızın alın yazısına üzgün. Çok tuhaf ama. Akif'in Verem'li kız şiiri. Kement atıyor. Mevlid Han mı, Gazel Han mı, Said Paşa imamı içini sızlıyor. İstihzayla buruk gülümsüyorsunuz. Bu münevverin hıçkırığın veremi değil beyler, küçük hanımlar. Onlar daha çok gülüyorlar. Demek ülküler bir kahkaha nesline yol alıp gitmiş. Bir dönemdi Ankara'da, Ankara Lisesi'nde, Gazi Terbiye Enstitüsü'nde. O dönem siz 3-5 kişi dolu dizgin garpa koşuyordunuz. Garp, sonuna kadar garp. Dokunuza sızmalı, hücrelerinize işlemeli. Garbi, asil hayatta bu muhteşem koşuşturmanın öncüleri olacaktınız. Ressam Paris'ten gelmişti Ankara'ya, sizin liseye, resim öğretmeni ve Beethoven'a deli gibi tutkun. Arkadaş oldunuz. Keman konçertosundan bir sonbahar bereketi devşiriyordu. Ne var ki Verem usul usul çökertiyor. Ölümün eşiğine götürüyor onu, biliyorsunuz. Verem kadar, belki Verem'den daha çok tüberküloz, Ankara'da, İstanbul'da doğup büyüdüğü topraklarda Paris kuramamak öldürüyor. Yahya Kemal'in yaptığını yapamıyor, tarihimizi, medeniyetimizi Paris'te yakaladım filan diyemiyor. Muhakkak ki Yahya Kemal'in de yakalamamış olduğunun bilincinde. Bazı öğrencilerinin İnkılap Ankara'sında günaha girerim korkusuyla resim yapmak istemeyişlerinden yılgın. Bu pek erken bozgun. Buraya ait hissetmiyor kendini, burada artık yabancı. Istırabı içten, gel gelelim başkalarının gözünde gülünç ve zavallı. Talebeler resim yapmak istemiyorlar. Ressam, günahkar hoca onlara resim sanatını nasıl sevdireceğini çözemiyor, kestiremiyor. Belki kendi de resim yapmıyor artık. Sentimental bir çocuktu demiştiniz. Bana nedense kanserli Hale Asaf'ı hatırlatıyor. İsmini merak ederdim ressamın. Verem'den öldüğü günü, saati, gencecik, cenazesinin kaldırılışını. Sonradan saptayacaktım. Derste söz açışınızdan birkaç yıl sonra defterinizde 6 Mart 1960'ta, derste söz açışınızdan Hande ise 6 yıl sonra ve ölümünüzden bir yıl şu kadar ay önce, galiba Paris'te, yine Paris'teyken siz pek anlaşılamıyor. Allah izin verirse diye yazıyorsunuz. Önünüzde sanki 30-40 yıl varmışçasına, olabilirmişçesine ölümü düşünmüyordunuz. Bizim diskoteğin esası atıldı. Bütün isteğiniz sizin diskotek. Şimdi bir Vivaldi, iki Beethoven, bir Mussorgsky, bir Handel, bir Mozart'ım, bir Tchaikovsky'im ve bir cello plan var. İşte diskoteğiniz. Demokrat Parti ekabirinden hanımların gardıroplarında çeşit çeşit kürkler. İsmet Paşa kendi milletvekillerine aman karılarınız ortalıkta kürkleriyle görünmesinler demiş. Dönüyorum defterinize. Defterinizde veremden ölmüş arkadaşınız hepi topu bir at. Merak ettiğim kişinin adı. Cello plan var. 1928 veya 1929'da Muhittin Sebati'nin Ankara'ya gelmesiyle başlayan musiki sevgisine nihayet 30 seneden sonra hayatımda bir yer verebildim. Muhittin Sebati ise herhalde 30 senelik ölü. 30-40 senelik ölüler birer isim olarak kala kalırlar. Herkes mağrur Beethoven değil. Muhittin Sebati kim? Ne? Size ömrünüzün sonunda bir yıl sonra öleceksiniz. Bir Vivaldi, iki Beethoven falan zevki aşılayan veremli ressam. Resimlerinden geriye galiba hiçbir şey kalmadı. Kaldıysa bile kimin umru? Şeytan icadı bilgisayarların yosunlu haznelerinde varsa var. Refik Halid'in çilekli, kayısılı turtalar yediği verandaya o mutlu akşam çay saatine geri dönmek isterken keşke gitmeseydi Paris'e ve Ankara'ya gelmeseydi diyorsunuz içinizden. Keşke yaşamamış olsaydı. Bu gece onu düşüneceksiniz. Veranda, Limon Köşkü, Ekipüryen, Nilgün romancısı, Buğda. Kanserli hale Asaf sizin de aklınıza geliyor. Odanızda kim bilir sizden önce kaç hortlağın çöktüğü koltuğa çökmüşken. Hale Asaf'ın resimlerini severdiniz. Sizin bir idil haline getirdiğiniz Bursa, Hale Asaf'ın tuvalinde insansız evler, sert, yalçın. Her şey yalçın. Muhittin Sebati sabah okula gelmiyor. İkinci, üçüncü sabah gelmiyor. Bir sabahta kapısını nihayet kırıyorlar. Kapısı nihayet kırılıp ölüsü bulunan ressamın kimse tek resmini bilmiyor. Verem'den öldüğünü siz söylüyorsunuz. Bir intihar niçin olmasın ki? Kristal salon mu, safir salon mu kim bilir ne şakrak şarkılar söyleniyor. Düşüncenizde sancılar. Doğuda değil, batıda değil fakat burada ne şark ne garp. Coğrafya, hayat, kültür, her şey bizden bir terkip bekliyor. Yazmıştınız gizli bir övünçle. Yanı sıra Muhittin Sebati'nin yaşam öyküsünü yazamaz mıydınız? Bence Yahya Kemal'inki kadar önemliydi. O genç adama, veremden ölen, büyük olasılıkla canına kıymış, Paris'e gönderdiği delikanlısına cenaze namazı hangi camide kılındı, gitmiş olmalısınız. Ona küçücük bir yaşama sevinci bile sunamayan coğrafya, kültür, her şey, dün ve bugün. Çağlı'nın avare, serseri fırça darbeleriyle canlanmayı bekleyen denize, bunalıp otel odasından sahile gelmiş olmalısınız, kötü dekor denize bakıyorsunuz. Kötü deniz, dekor deniz şu an sizin için hiçbir şey ifade etmiyor. Oysa Çağlı biraz ihmalci fakat coşkun renklerinde ateşli, taşkın sanatıyla denizi değiştirebilir. Çağırsınlar onu. Zaten sabırsızlığı hiç beklemez. Sezgisine güvenerek işe koyulur. Bir boğaz içi denizi yaratır. Akıntılı, hırçın. Tam Çağlı'ya övgüler döktürecektiniz ki onun o son Yahya Kemal portresi geldi aklınıza. Siniriniz oynadı. Nereden geldi, niye geldi bilmiyorsunuz. Bilmek istediğiniz de yok. Fakat kene gibi yapışıp kaldı. Ebedi şefler, milli şefler derken bir de Yahya Kemal. Sizi hayal kırıklığına uğrattı. Siz görmüş müydünüz Yahya Kemal portresini? Ömrünüz el vermiş miydi görmeye? Hınçla gülümsüyorsunuz. Çağlı'nın ölümüne acınız hafiflemiş. Madem şişman, löp löp Yahya Kemal çehresinin peşinde koştu, elbette gördüm. Çağlı benden önce ölmüştür. Güzel bir Mayıs sabahıydı. Mide kanamasından öldü. Birkaç gün sonra, 27 Mayıs. Yollarınız çoktan ayrılmıştı. Siz gençleri tutarken 80'ine merdiven atmış, dinçliğine toz kondurmayan Çağlı kocaman bir tuval alacağını söylüyormuş. Beyazıt Camii ile üniversiteyi fon yapacakmış. önde polislere hücum eden gençler. Gençlerin kahraman gençlerin resmini yapmak istiyorum. Gerçi sözü gençlerden yana gibi görünüyor. Bununla birlikte polisten yana olmadığını kim iddia edebilir? Nereye çekersen oraya gidebilecek bir söz. Yahya Kemal portresi sonra sırf o portre için yığınla Yahya Kemal taslakları olmasaydı, manolyalarıyla yetinseydi Çallı, 80'inde bile gençlerden, gençlikten yanaydı diyecektiniz. Gel gelelim, Yahya Kemal hakkında söylediği müthiş sözü unutmuştu. Eski zevki yaşatan mehter takımından ne farkı var? Siz asla söyleyememiştiniz ama Çallı hakikati dile getirmişti. Derken ölmüş şairin portresini yaptı. Derken Cerrahpaşa Hastanesi'ne kaldırdılar. Mide kanımız. Orada ölmüş şairin öldüğü odada bu da öldü. Hayranlarından bir hanımefendinin gönderdiği manolyalar ayak ucunda vazoda. Ya ölürken söyledikleri, iddiaya göre Çağlı'nın son sözleri, Yahya Kemal'in ruhu beni çağırıyor. Dostluğumuz ahirette devam edecek. Etti mi? Demek bedeni dinçken aklı buruşmuştu. Dinç akıl, müzelik mehter takımıyla ahiretlerde dostluğunu devam ettirir mi? Çağlı'nın fırça darbelerinden umudu kestiniz. Haydut, kediniz bacaklarınıza sürtünüyor. Otelci çocuklardan birini bulup ciğer aldırmalı hayduta. Marketlerde satılan kedi mamalarından haberiniz yok. Deniz deniz buraya geldiniz. Duymaya çarpışın sahile dalgaların. Fakat bu sabah, sabah mı akşam mı bir zaman dilimi işte, sevgili Valeriniz sizi mesut edemiyor. Şafak karanlıklarında altın kürekli kadırgaların belirişini hayli şatafatlı buluyorsunuz. Aç haydut miyavlayıp duruyor. Yol aldıkça kadırgalar, uzaklaşan körfezlerden birinde değilsiniz burada. Otel Mehtap'ta. Mehtap Oteli Büyükada'daydı. Valeri kimse dost kollarını size uzatmıyor. Sükut suikasti. Sükut suikasti. Haykırmak geçiyor içinizden. Suikast mükast yok. Siz sadece kendi kendinizin sükut yoldaşı oldunuz. Bu yüzden dön baba dön yatağınızı bırakıp buraya geldiniz. Dalgalar dövsün sizi, suskunuzu diye. Kötü boyanmış deniz kayıtsız. Yine de çağrıştırıyor, hatta andırıyor. Neyi? Uyduruk dekorun ta ucunda plajı andırır çiziktirmeler yakalıyorsunuz. Koyu sarı kavun içi dalgalı zemin üstünde. Tenteler mi? Adeta kara kalemle çizilmiş ve öylece bırakılmış. Plaj yeni hayatta. Daha önce deniz samımı. Geçmişi yazmak. Uzak geçmişi, yakın geçmişi. Eskiden ilgilenirdiniz. Bir anda soluveriyor bir şeyler. Işıltı sönüyor. Günden güne soluyor. Günden güne sönüyor. Hakikatle yüz yüze gelişiniz ve zamanın daha derinleştirdiği acı. Yazdıklarınızın tümünde boyunduruk altındaydınız. Sahilde tek başınıza yürüyorsunuz. Haydut kayboldu. Ortlaklar Oteli'nde yeni bir kapı mı bulundu? Peyami'nin masası bomboş. Şu tahta baraka denize çıkıntılı eski deniz hamamı olabilir mi? Rauf Eylül'ünde bütün cinselliğiyle aksettirir. Eylül, sevdiğiniz roman. Eylül'e kadar deniz hamamı yok. Al, yeşil, mavi fenerlerle donanmış kıyılar. Servis siminler atılmış suya, titrer, par, par. Yahya Kemal resim sanatımızın olmayışından yakınıyordu. Geçmiş zaman kişilerini görememek, geçmiş zaman kişilerini sadece tahayyül etmek. Defterlerinizde büyük eksiklik ama sadece bundan mı demeye getiriyorsunuz? Gördüklerimizi Akif'i görmüştünüz, sanki aksettirebildik mi? 8. ayrımın sonu, sayfa 133.